Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bu hafta ergenliği konuşalım dedik. Ergenlikle ilgili çünkü çok talep oluyor. Ergenliği neden özellikle konuşmamızı istiyor insanlar acaba?
Çok zorlanıyorlar. Bunun bir formülü var mı diyorlar. Yani hani ne yaparsak bu evdeki kaotik savaş halini ortadan kaldırabiliriz ya da çocuğumuz odaya kapandı, ne yaparsak onu odadan çıkarabiliriz diyorlar. Yani ya savaş vardır diye düşünüyorum ya da herkes kendi alanında bir kopukluk vardır diye düşünüyorum. Yardım istiyorsak yani.
Ergenlik gerçekten böyle zorlayıcı bir dönem mi herkes için? Hem kendisi hem ailesi için.
Yani kendisi için farklılaşmanın olduğu bir dönem tabii ki. Hani fizyolojik farklılaşma var, benliğini buluyor aslında. Ergenliğin çatışmalı olduğuna dair algı sonradan doğrulanmadı. Hani biraz tabii ki değişimin getirdiği bir kaotik durum oluyor ama ergenliği nasıl geçirdiği, bir çocukluğu nasıl geçirdiği ile ilgili, ebeveyn çocuk ilişkilerinin nasıl olduğuyla ilgili ama bir farklılaşmanın olduğu kesin. Yani ebeveynin çocuk büyütürkenki yöntemleri çocuk ergen olduğunda çok işe yaramaz oluyor. O yüzden ebeveynin de değişmesi gerekiyor. Ama ebeveyn ben aynı kalayım, aynı yöntemlerle devam edeyim, bu çocuğa ulaşamıyorum, anlayamıyorum diye olduğu yerden kıpırdamadığında çocuk zaten başka bir dünyanın içine 11 yaştan, hatta kız çocuklar için 10 yaştan itibaren girmeye başlıyor.
Şöyle hikayenin geçmişine baktığımızda çocukluktan yetişkinliğe kadar hep hayatımızda kritik evreler oluyor. Kritik evreler de bir şeyleri öğrenmemiz için en doğru zamanlar ya da öğrenemediğimizde sorun çıkacak zamanlar. Ve o kritik evrelerde çocuklarla ilgili durumlarda aile bütüncül olarak değişmezse, çocuk 2 yaşındayken değişmezse, okula başladığında değişmezse ya da ergenliğe girdiğinde ona uyum sağlamak için değişmezse aile sisteminde de bir sorun çıkıyor. Zaten ailede bunun dışında da bir çatışma, çekişme, anlaşamama durumu varsa da muhtemelen böyle dönemlerde o problemleri çok daha görünür hale getiriyor, değil mi?
Evet. Hem böyle gelişimin kritik dönemleri açısından hem de her bir önceki dönem sonrakini etkiliyor. Hani çocukluk dönemini de aile ilişkileri açısından nasıl geçirdiğimiz ergenlik döneminde olacaklar için de belirleyici oluyor. Yani eğer anne çocuk baba çocuk ilişkileri çocuklukta o bağlar iyi oluşturulmuşsa hani ergenlik döneminin o kaotik durumlarıyla daha iyi baş edilebiliyor ama kopukluk baştan beri varsa artık ergen olan genç tabii ki ebeveynin komutlarıyla hareket etmiyor. O yüzden öyle olunca da ayrışma da daha fazla oluyor.
Yani bir uyumsuzluk, bir çatışma, bir problem varsa ergen çocuk artık meydan okuyabilecek kadar ya da
Tabii.
kendi yoluna gidebilecek kadar belli ölçülerde güçlendiğinde bu herhalde daha görünür hale
Evet,
geliyor, değil
evet.
mi?
Şeyi hatırlıyor musun? Birce'yi bakkala gidiyorum, alıyorum, deliyorum diye gidiyordu 2 yaşında.
Bakkala gidiyorum, alıyorum, deliyorum.
Yani 2 yaşında yapabileceği en fazla şey ayakkabılarını giymek. Gidiyormuş gibi yapmak. Kapıyı açarsın hadi git diye korkar zaten. Geri gelir. Gitmiş gibi yapar. Aa geldin mi dersin. Oyuna döner falan ama işte bu yöntemler ergen olunca işe yaramıyor. Gidiyorum deyince ergen
Gidiyor.
önce odasına kapanıyor. Sonra ilişki eğer daha gerilimli bir hal alırsa duygusal olarak o ilişkiden gidiyor. Küçük çocukları evde tutabiliyoruz ama ergen çocuklar için evde tutmanın başka formüllerini
Gerekiyor.
bulmamız gerekiyor.
Ben
Evet.
hikayeyi biraz başa sarayım Zeynep. 1900'lerin başında belli bir döneme kadar çocuklar küçük yetişkinler olarak görülüyorlar. Yani her yetişkin ne iş yapıyorsa çocuklar da onları yapıyorlar. Hatta sanayi devriminde çocukların boyu yetmediğinde altına kutular koyuyorlar ki o işleri yapabilsinler diye. Zaten sana da tanıdık gelecektir bu söylediğimiz. Babalarımızın, dedelerimizin gençlik fotoğraflarına baktığımızda çok daha yetişkin adamlar gibi
Tabii.
görünüyorlar. Yani
Evet.
kılıkları, kıyafetleri, sakalları. Bir kıyas yaptığımızda bir bakıyorsun 17 yaşında çektirmiş fotoğrafı ama bayağı koca adam gibi görünüyor. Yani ne kendileri kendilerini bir hani orada yetişkin değilmiş gibi algılıyorlar ne de toplum onlara öyle bakıyor. Ta ki 1920'lerin sonunda ekonomik buhranla birlikte işten çıkarılanlar ilk önce çocuk işçiler oluyorlar. Ve dolayısıyla onlar biraz da o sanayi devriminin gereği olarak kurumsallaşmış bir eğitim sürecine giriyorlar. Dolayısıyla biraz ekonomi ve tarih de iç içe geçmiş bir şekilde bu ergenliği ortaya çıkarıyor. O zamana kadar ergenlik diye bir şey yok. Zaten İngilizce'deki teenage kavramı da, teenager kavramı da 1940'larda bir makalede aslında tesadüfen kullanılıyor ve orada literatüre bir kalıcı etki yaratıyor. 1940'lara kadar ergen diye bir şey yok aslında yani. Çocuk, yetişkinler var. Neden güldün?
Güzel çalışmışsın. Evet,
Hayır,
okumuş.
bunlar benim
Evet.
eskiden bildiğim bilgiler.
Evet.
Sen de
Evet
sanki
sevgili dostlar, Bilge Serdar'ın girişini, konuya
yani sanki
girişini
gece 2'ye kadar bunları okumuş çalışmışım
okumamış.
gibi.
Evet. Bir de gözünü bana kilitliyorsun böyle okudukları.
Şimdi yeni okudum ya, doğru
Evet,
hatırlayayım diye.
hatırlayayım.
Niye bozuyorsun ki?
Ama
Şimdi
bozmayayım
sanki
dedim.
hep
Gülümsedim.
biliyormuşum gibi
Sen
olsa.
gülsen.
Ben sanki bunları hep heybemden çıkarıyormuşum gibi olsa.
Ama heybemizi tabii doldurmamız gerekiyor Serdar. Aferin sana.
Ben de seni önce şey yapmış mıydım? Goy goy yapabilme yollarını bulmak için YouTube'dan kanal izlediğini.
Söylemiştin,
Söyleyeyim, bir daha
evet.
söyleyeyim. Zeynep geyik muhabbeti yapamadığına karar verip ben bunu nasıl yaparım diye YouTube'da geyik muhabbeti yapılan kanalları izliyor
Evet.
arkadaşlar. Bunu hedef haline getirdim.
Evet. Bak
Yapabiliyor
daha
musun?
yapıyor. Bence son birkaç bölümdür daha iyi yapabiliyorum, evet.
Gerçekten mi?
Öyle
Ne yapıyorsun
hissediyorum.
mesela? Nasıl geyik yapıyorsun?
Şimdi konu senin bilgeliğinden benim geyik yapmayı öğrenmeme mi döndü Serdar?
Bilgeliğim değil. Çalışkan çocuğum, takdir etmiyorsun. Bak, okumuş
Evet.
demiyorsun.
Tam
Neyse.
devam et.
Kaldığım yerden de
1940'ta
ama
kaldın.
bütün etkiyi
Bak iyi
dağıttın
dinledim.
yine.
1940'ta kaldın.
1940'lardan sonra teenage kavramı literatüre giriyor. Sonrasında ömür uzadıkça, eğitim süresi uzadıkça ergenliğin süresi de uzamaya başlıyor. Biz daha önce 18'lerde, 20'lerde, 22'lerde belki ergenliğin bittiğini düşünürken, okurken, yazarken artık eğitim süresinin uzamasıyla bunu ve beyin gelişimiyle de birlikte, bunu eskiden biliyordum, bak
Evet,
bunlar yeni
biliyorum,
bilgi değil.
biliyorum.
20'lerin sonuna kadar beyin gelişiminin devam ettiğini de bilmek bize ha ergenliği o zaman 30'lara kadar sürdüğünü gösteriyor. Ne
Biliyorum.
dersin?
Evet, çok güzel
Bunlar
anlattın gelişimini.
ekleyeceğim bir şey var mı? Çünkü ben dün çalışırken sen
Film
film
izliyordum. Nuri
izliyordun.
Bilge Ceylan'ın filmini
Değil mi?
izliyordum, evet. Yok, çok güzeldi. Bu sebeple de aslında ergenlik diye bir dönem olması sebebiyle de hemen, yani hayata hazırlanmaları, iş yaşamına, para kazanmaya girmeleri gerekmemesi gençlerin kimlik gelişim süreci açısından aslında avantajlı oldu. Yani ergenlik döneminde çocuklar çocukluktan itibaren özerklik duygusunu geliştirmeye başlayıp kendilerini buldukları, benlikleriyle buluştukları bir dönem. Yeniden doğum gibi de söylenebiliyor. O yüzden biraz sancılı bir dönem ve çok rehberliğe, kılavuza ihtiyaç duydukları bir dönem. Nasıl biri, nasıl bir benlikleri var, neler hissediyorlar, değer yargıları neler? Biraz ebeveynin yanılgısı bu oluyor. Çocukluktan sonra benliğini bir anda bulamıyor rehber olmadan. Onun etrafında kılavuz olan, ona doğru soruları soran, onu düşündüren sesler olmadan. Sonrasında da tabii ki ergen arayış içinde, yani kendine kılavuzlar arıyor. İşte sosyal medyada onaylamadığımız kılavuzlar buluyor. Ama bu kılavuzun ebeveyn olması gerekiyor ki çocuk savrulmasın. Bunu yapabilmesi için de o bağlanmanın, anne çocuk baba çocuk bağının zedelenmemesi gerekiyor. Bunun için de hani akıntının kökenine gidiyoruz şimdi nedenleri görmek için. Bunun için de ebeveynin çocukla beraber değişim göstermesi gerekiyor. Özerkliğine saygı duyması gerekiyor. Hani ebeveynin çocuğu için yapabileceklerinin sınırlı olduğunu artık fark
Fark
etmesi
etmek gerek.
gerekiyor.
Bunu biraz bilgiyle desteklemeye çalışayım. Zeynep, ergenliğe kadar beyin gelişiminin %80'i tamamlanmış oluyor. Geriye %20'lik bir dilim kalıyor ama o %20'lik dilimin büyük bölümü de alnın arka kısmındaki frontal loblarda oluyor. Orası tamamlanmış olmuyor. Arkadan öne doğru gelişim devam ediyor. Yani çocuklar pek çok şey yapabiliyorlar ama frontal kortekslerindeki o bağlantılar tamamen kurulmadığı için muhakeme etmek, durup düşünüp davranmak, iki kere düşünmek hareket etmeden önce, duygularını düzenlemek, öfkelerini kontrol edebilmek, akıllarına her geleni yapmamak ya da engellendiklerinde buna sakin bir şekilde karşılık verebilmelerini sağlayan frontal lobları gelişmemiş oluyor.
Evet.
Yani bu bir dönemle ilişkili, yaşla ilişkili bir şey değil, beyinle ilişkili bir şey. O dönemde çocukların beyinleri henüz tamamlanmadı. Örgü devam ediyor, bağlantı devam ediyor ve yetişkinlerin karşısında kafa karıştıran şey şu: araba sürebiliyor, alışveriş yapabiliyor, kız arkadaşı var, erkek arkadaşı var, işte felsefe konuşabiliyor bizimle, sinemayı takip edebiliyor ama hiç olmayacak bir şey yapıyor. Yani gidiyor arabayı alıyor, sarhoş bir şekilde duvara vuruyor. İşte burada yetişkinler karşılarına sanki bir yetişkin varmış gibi davranıyorlar ama orada unutulmaması gereken temel bilgi bu. Ya orada ona kılavuz olabilecek, ona yol gösterebilecek, onu durdurabilecek muhakeme becerisi, analiz becerisini sağlayabilecek frontal lobları gelişmiş durumda, henüz tamamlanmış durumda değil. O zaman orada neye ihtiyaç var? Onlara frontal lob olabilecek, onlara fren, yol gösterici, kılavuz olabilecek yetişkine ihtiyaç var. Anne babaya ihtiyaç var. Buna bir de şeyi ekleyelim. Öfke gibi duyguların olduğu amigdala da henüz ergenlik döneminde olgunlaşmamış olduğu için amigdala olgunlaşmamış bir yerden öfkeyi yüksek patlatıyor. Seks hormonları bir taraftan çocuğun kimyasını değiştiriyor ve yüksek bir hale getiriyor. Ve bütün bunları düzenleyip organize edebilecek frontal lobda bağlantıları tamamen bitirmediği için bunu durduramıyor, düzenleyemiyor, organize edemiyor. O zaman ergenlik bizim için zorlayıcı bir hale geliyor. Fakat burada neye ihtiyaç var? Bu çocuklara kılavuz olabilecek, frontal lob görevini görebilecek, hani durduran ama engellemeyen, ama yol gösteren, ama bunu şefkatle yapan, hadi gel bakalım bunu iki kere düşünelim diyen bir sese ihtiyaç var. Ama orada anne baba yoksa durum tabii daha karmaşık bir hal alıyor. Yani.
Evet. Duyguları da çok yoğun yaşadıkları için bu çocuklar, özellikle duyguları aile atmosferinde iyi ele alınmazsa, sağlıklı yollardan çıkış bulamayan duygunun yapacağı şey bastırılma oluyor. Evet. Bastırılma olduğunda da o zorlayıcı duygular bazen çocuğun kendine de yönelebiliyor ya da çevreye de yönelebiliyor. Evet. Hani öfkeli olabiliyor ya da kendine zarar verici davranışlar, ebeveynlerin korktuğu, kendine zarar vermesinden korkmak gibi, yanlış şeyler yapmasından korkmak gibi. Ama bunun için dediğin gibi evde bunları ele alacak ebeveynlere ihtiyaç var. Şimdi ebeveynin korteksi gelişimsel olarak gelişti ama onu kullanma becerimiz çok onunla paralel olarak gelişmemiş olabiliyor. Yani çocuk yüksekten tepki verince ebeveyn de tepkisel biçimde davranıyor. Böyle olunca da ergene tepki esnekliğini öğretmesine imkan yok. Yani uyaran, dıştan gelen tetikleyici ile davranış arasındaki bir boşluk yaratma ve davranışı seçme. Yani tepki değil, yanıtlar verme ya da tepki esnekliği diyeceğimiz beceriyi biz ancak bunu yapabilirsek, bizim bir fren sistemimiz varsa çocuğa öğretebiliyoruz. Yani bizim senin saydığın ergenin öğrenmesi gereken becerileri ancak bizimle olan o esnek, kontrollü ilişkide öğrenebiliyor. Duygulara da odaklı bir ilişkide öğrenebiliyor. Yani
deneyimlerse öğreniyor.
Tabii deneyimlerse. Yani bir yandan duyguların ilişkide yer alması ve konuşulması, bastırılan duygular her şeye yönelebilir. Bir yandan da akılcı düşünme becerilerinin çocukta geliştirilmesi. Duygusunu kontrol etme gibi.
Yani anne babanın da yetişkin tarafı güçlü olmadığında yaşının ileri olması onun bir tamamen ergenden bağımsız başka davranabileceğinin de garantisi değil aslında.
Değil, evet.
Duygusal olgunluğu gelişmediyse değil mi?
Evet, onu yapamıyorlar zaten ebeveynler. Yayın başında dediğimiz gibi bugün dışarıda gördüm örneğin bir anneyi 2 yaşındaki çocuğunu sürekli uyarıyor. İşte atıyorum ismini, özüm öyle yapmıyoruz, özüm ona atmıyoruz, özüm bunu yapmıyoruz. O yaş grubu için bile uygun müdahaleler değil. Aynı metodu 15 yaşında çocuğa uygularsanız onunla bir bağ kurma ihtimalimiz yok. Orada da bizim işlevsiz davranışlarımız devreye girmiş oluyor. Modlar dediğimiz, hep konuştuğumuz. Fazlaca kontrolcüysek çok müdahale ederiz. Navigasyon gibi çocuğun etrafında olabiliriz. Kontrolcüysek benzer bir şey olabilir. Hep haklıysak, üstten büyüklenmeci bir tarzımız varsa, hemen öfkeye sıçrıyorsak, çocuk için ezici olabilir bu durum. Boyun eğer bir durumdaysak, çok alttan alıyorsak, anneciğim anneciğim, babacığım babacığım diye, bu sefer çocuğun öfkesini kontrol etmesine yardımcı olamayız. Sınır ihtiyacını karşılayamayız. Yani aslında dönüp dolaşıp yine şeye geliyor, anne babaya geliyor. Bu ebeveyn okulunda biz bunları çalışıyoruz
ben şimdi,
ya.
Ben şimdi baba olsam bu nedenle yani şey derim. Hayda, ulan bu kadar konuştular, gene top bize geldi,
geldi
ya.
Evet,
değil mi?
Evet. Yani anne baba olmak, yetişkin olmak biraz böyle, evet, zorlayıcı. Çocuğun atacağı adımlar yok mu? Var ama önce biz yani. Biz tepkisel davranarak biz devam ederim. Çocuk değişsin olmuyor. Önce bizim davranışlarımız değişince, onu söylüyordum, ebeveyn okulunda bunları çalışıyoruz yani. Bizimle ilgili kısımları. Biz kendi işlevsiz davranışlarımızı kontrol ettiğimizde aile atmosferi değişiyor zaten. Anne baba çocuk ilişkisi değişiyor. Sonra çocuğa öğretilecekleri o noktada öğretiyoruz.
Peki Zeynep, tam olarak duygusal olgunluğu gerçekleşmemiş bir yetişkinle ergen arasında nasıl fark var? O da tam bir yetişkin sayılmıyor, o da tam bir yetişkin sayılmıyor. Biri yetişkin Ama değil.
Değil.
Öbürü yaşı zaten yetişkin olmuyor mu? Nasıl ayırt
Ya
ediliyor
bununla
bunlar?
ilgili bir araştırma okumuştum. 40 yaşların başındaki kadınlar bir ergenin aynada geçirdiği vakitten daha fazla vakit geçiriyorlarmış. Dolayısıyla zaten
Hatırlamıyorum.
sıkıntı bu oluyor yani. Hani ergen olduğunda çocuğumuz biz 40 yaşlarında oluyoruz. Tam böyle orta yaş krizlerinin olduğu, hayatın anlamını sorguladığımız, biraz daha belki daha esnek bir hayatın içinde olmayı istediğimiz noktada ergenin krizleri başlıyor. Büyük oranda çatışmalar bundan kaynaklanıyor. Çok fark yok yani. Ergen umut vaat ediyor, gelecek vaat
Yetişkin
ediyor. Yetişkin.
yani şimdiye kadar
Ya
olmadıysa
çabalamak lazım tabii, olur da
yardım
çabalaması lazım.
alması
Yardım
lazım belki.
alması lazım. Belki doğru yolun ona söylenmesi lazım. Yani şimdi kulaklarda dinleyenler de yani hiçbir şey söylemeyeceğiz mesela diyor. Banyo yapmıyor, odasını toplamıyor. Yani dişlerini
Aynen.
bile fırçalamıyor. 15 yaşına geldi. Derslerini çalışmıyor. Hiç mi bir şey söylemeyeceğiz? Söyleyeceğiz tabii. O rehberliğe ihtiyaç var ama önce aramızı düzelteceğiz.
Yani çocukla ilişkimiz iyi olmadığında, aynı tarafta olmadığımızda, müttefik olmadığımızda, çocuk bize güvenebileceğini hissetmediğinde onu değişime ikna etmemiz de mümkün olmuyor yani.
Olmuyor, evet.
Değil mi?
Beni anne olarak en çok zorlayan şey şu oluyor. Yani çocuğumun yaptığı davranışın sonucunun ona iyi gelmeyeceğini görüp oradaki söz hakkımın az oluşu. Çok fazla söyleyemiyorum, müdahale edemiyorum çünkü tepkisel bir şeyle karşılaşıyorum. Bir
Görüyorsun
anda
duvara
onunla yani
toslayacak.
duvara toslayacak. Bu gidiş iyi bir gidiş ilişkileri anlamında örneği değil. Yani çocuklar bize böyle sınırlı hak veriyorlar ergenlikte.
Ama ben de kendi ergenliğimi hatırlıyorum da. O kadar haz dolu bir şey ki yani. Doğru olmayabilir, yanlış olabilir ama o anda öyle heyecan var, öyle bir haz var. Dünyaya meydan okuyorum. Kimseyi takmıyorum, ben öyle bir ergendim yani. Belki de bu da bir duygusal ihtiyaç, biliyor musun yani? Hani Allah'tan başıma kötü bir şey gelmedi. Kaza yapmadım, böyle ciddi büyük kavgalara karışmadım ama o bence bir duygusal ihtiyaç, biliyor musun? Bir meydan okuma hali. Hiç unutmuyorum. Benim babam Diyarbakırlıydı, polis memuruydu, toplumda bilinen, saygın, çekinilen bir adamdı. Bir gün bir yere gideceğiz babamla birlikte. Ben bir kıyafet kombinasyonu yaratmışım. Yırtık kot, her yanı yırtık pırtlan, böyle köpek paralamış beni. Altında askeri postallar, gerçek asker botu, bağcıklarını bağlamamışım. Üstümde yavru ağzı, böyle üstünde mavi,
Daha fazla tanımlama.
fena fena yani, üstünde bir parka. Ondan sonra babamın karşısına çıktım. Babam bana şöyle bir baktı. Böyle baştan ayağa. Yani babam gibi geleneksel bir adamın öyle bir tabloya tahammül edebilmesi mümkün değil yani. Öyle mi geleceksin oğlum dedi. Çok şey ama sakin. Evet dedim. Ama böyle şey bir evet yani.
Evet, meydan okuyorsun.
Meydan okuyan bir itirazım var mı? Yok dedi. Gittik. Bir ezildim. O anda yani. Çünkü beklediğim şey babam. Lan geç içeri, üstüne doğru dürüst bir şey giydemez. Babam benimle o anda hiç yüz göz olmadı ya. O çok öğretici bir andı benim
Evet.
için. Ha demek çocukla yüz göz olmamak gerekiyor yani. Hissettim rahatsızlığı. Tamam artık yapılabilecek bir şey
Seçim
yok.
oldu seninki
Yani şimdi
yani.
gittim ama bir tarafım da diyordu ki ya gideyim de doğru dürüst bir şey giyeyim üstüme. Yani hani o durumu hep hatırlıyorum yani. Babamın o pek değişini yani.
Yani burada da Allah rahmet etsin Celal Baba özerkliği destekleyip bağımsız bir biçimde desteklemiş aslında. Çünkü ergenlere çok müdahale edildiğinde bizim söylediğimiz tam tersini yapma eğiliminde oluyorlar. Özerk olduklarını düşünüyorlar ama bu bir bağımlı bir özerklik oluyor. Ama burada tamamen mesajı vermiş bir şekilde ama yine de bir bağımsız özerk gelişimi
Bizim
desteklemiş.
büyük kız senin bu yorumuna ne der acaba senin?
Yok çok tutuyorum kendim ya. Çok tutuyorum
Ben
yani.
sen tutuyor musun demedim. Bizim büyük kızımız seninle ilgili ne düşünüyordur
İşte çok tutuyorum.
dedim. Hala çok tutuyorum.
Ay çok
Evet
tutuyorum.
tutuyorum ben ama
Yani
kendimi.
üç cümle kuralım var her, yani eğitimlerde de söylediğim, kendim de uyguluyorum. Bir gaza basıyorum, bir söylüyorum, sonra bir kenara çekiliyorum,
Hiç
sessiz
öyle deme.
zamanlar
Bence ikinizin de
yapıyorum.
böyle durumlarda acık çenesine vuruyor yani.
Yok yani bu çabayla çıkan şey yine öyle olabilir de niye öyle demiyor? Kendi çabamı anlatıyorum. Bunları yapıyorum
Yok,
yani.
çabanı takdir ediyorum.
Evet.
Aferin sana. Çok çabalıyorsun da ama
Sen nasıl çabalıyorsun acaba?
ben ani tepki vermemek için çabalıyorum. Yani böyle saçma sapan bir şey. Telefonun elinden düşme işi, ondan sonra yorumları, biraz bana meydan okuyan halleri. Ama çok iyi yaptığım durumlar da var. Bir gün bir şey tartışırken ilk defa kızımın ergen olduğunu o zaman hissetmiştim. Kapıyı bir çarptı çıktı. Böyle kaldım Zeynep. Geri çağırdım. Çünkü ilk tepkim yani sen nasıl bu kapıyı çarpıyorsun çıkıyorsun demek. Çağırdım. Kızım dedim gel bir konuşalım seninle. Bak dedim bir kapıyı çarpıp çıktıysan oraya bir daha girmemen beklenir yani. Ama bir daha da gireceksen lütfen o kapıyı bir daha çarpma. Lütfen gel konuş. Ne derdin varsa anlat. Ne sıkıntın varsa anlat. Ben bunu dinlerim dedim. Bunu konuşurum, müzakere ederim. O kadar etkili oldu ki ertesi gün geri çarptı.
Tekrar ve hala
Ya çok isterdim böyle
çarpıyor.
Denzel Washington gibi falan böyle bir onlar da
Bir
oluyor ya
daha
bir
da
de
olmadı.
Morgan Freeman
Evet.
ve o oldu yani bir daha
Oldu.
ama öyle olmadı.
Olmadı. Belki de zaten püf noktası bu.
Bunun
Öyle olmayacak yani.
kabul
Evet.
etmek
Ama
yani.
her seferinde biz o akılcı taraftan anlatmaya, yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü
Aynen.
gerçekten onların zorlandıkları çok şey var yani. Sosyal ilişkileri öğreniyorlar, flört ilişkisini öğreniyorlar. Orada zorlanıyorlar. Beden imgesi algısı çok önemli. Kilolu buluyorlar, sivilceli kısa buluyor, uzun buluyor. Hani bir de onunla ilgili mesela bedeniyle ilgili falan yapılan yorumlara aşırı hassas oluyorlar. Ama ebeveyn de böyle ne var ya bunda umursamazlığında olmamalı yani. Onun hassasiyetleri doğrultusunda onunla diyalog kurup yanında olup desteklemeli. O yüzden ergen için gerçekten kabuk değiştirme gibi, yeniden doğuş gibi çok zorlayıcı
Zorlayıcı.
bir sürü şeyle uğraştıkları için.
Ama şunu da eklemek lazım. Ergenlik her şeyiyle zorlayıcı ya da olumsuz bir dönem değil. İnsanın öğrenmeye en açık olduğu dönem ergenlik dönemi. Öğrenmeye çok açık, öğrenmeye çok hazır, zihinsel yapısı, öğrenme becerisi çok güçlü, hafızası çok güçlü, çok esnek, çok farklı kalıplara girebilir, sporla da ilgilenebilir, müzikle de ilgilenebilir. Ergenlik doğru yönetildiğinde olağanüstü bir potansiyel yani ama orada temel ihtiyaç bir yetişkinin kılavuzluğu. Yetişkin orada olduğunda bu çocuk çok öğrenen, az unutan, üstüne koyan, hareket becerisi kazanan, müzik becerisi kazanan bir çocuk olağanüstü bir çocuğa dönebilir yani. O
Evet.
her şeyi yoğun yaşıyor, duyguyu da yoğun hissediyor, edebiyatı
Yaratıcı.
da, yaratıcılığı da yoğun hissediyor yani. Çok çok kıymetli de bir
Evet.
dönem yani.
Ya belki de şöyle yapılırsa o çözüm de olabilir. Ergenlikle ilgili sorunlar ergen düzeldiğinde değişmeyecek. Sizin ilişkiniz değişecek biraz. Biraz zaman nasıl değerlendirdiği değişecek. Biraz çevre koşulları değişecek. Biraz aile atmosferi değişecek. Sonra ergenlik kalan kısım çok daha küçük bir kısım olacak ve bu değişebilecek yani. Hani bütün gün telefonda, o zaman gün içi meşguliyet yaratmak gerekiyor. Yani zamanını doldurmak. Hani telefonu elinden bırak deyip doğrudan ergene yapılacak müdahaleler çok yol aldırmıyor bize. O çevresel, ortamsal değişiklikler çözüm
Bu
olabilir.
telefon deyince şeyi de eklemek lazım. Ergenlik bağımlılığa çok hazır olunan bir dönem. Yani bu alkol de olabilir, tütün de olabilir. Ekran da olabilir. Ekranla ilgili de şöyle bir çalışma okudum. Yatmadan önce 2 saat ekranda zaman geçiren çocukların melatonin salgılama hormonları
Evet.
%22 oranında düşüyormuş
Düşüyor,
Zeynep
evet.
yani.
Evet.
Uyku kaliteleri düşüyor ve bu çocukların uyku kalitesi bozulduğunda da öğrenme potansiyelleri azalıyor.
Evet.
Yani bu çocukların uykuya diğerlerinden daha çok ihtiyacı var. Hatta öyle ki ergenlikte de şeyi hatırlar mısın? Biz uyandığımızda uyanmamız zaman alırdı. Ben şaşırırdım. Annem babam uyanır uyanmaz bir şey yapmaya başlarlardı. Ama ergenin beyninin uyanması da geç oluyor. Yani bunun kimyasal farklılıklarını görürsek, bunun çocuğun bir direnci olmadığını, isyanı meydan okuması olmadığını, bunun aslında temel olarak beyinle ilişkili olduğunu bilirsek, ona göstereceğimiz esneklik de o ölçüde yüksek olur diye
Evet,
düşünüyorum.
evet. O yüzden şöyle önceliklendirebilirler yani. Hani her şeye müdahale ettiğimizde çocuk hiçbir şekilde bizi dinlemediği için, bağ koptuğu için uyku gibi, beslenme gibi temel şeylerde müdahaleleri olabilir. Yani odasını topladı toplama diye çok odaklanmayız o zaman. Sosyal ilişkiler, sosyal hayatı konusunda müdahalelerimiz olabilir. Hani spor yapması olabilir. Müziktir, sanattır, bir şeyin parçası olmak gibi olabilir. Böyle az şey, onun duygusal ve sosyal ihtiyaçları konusunda, fiziksel ihtiyaçları konusunda yönlendirmelerimiz olursa bizim duyulma olasılığımız yüksek olur. Ama demin de dediğim gibi salona gelirken antrenin ışığını ört, masadaki tabaklarını tezgaha götür, işte odanı topla, bunu yap. Her şeye konuşulursa eğer, her şey kural haline dönerse eğer, o zaman gerçekten kızım senin, oğlum senin yatmadan 2 saat önce ekrana bakmaman gerekiyor. Bu senin sağlığın için önemli ifadesini duymaz yani.
Kredimiz sonsuz değil, değil mi?
Değil, hiç değil, evet. Çok limitli bir kredi.
Yani çocukla aynı tarafta olduğumuzu ona hissettirmemiz gerekiyor. Bak ben senin tarafındayım yani. Zaman zaman böyle bir çatışabiliriz ama çocuk aynı tarafta olduğumuzu bildiğinde, bize güvendiğinde, bizim onu ihmal etmeyeceğimizi, ertelemeyeceğimizi, ötelemeyeceğimizi ya da onu incitmek, rencide etmek gibi bir niyetimizin olmadığını gördüğünde bizimle işbirliği kurma ihtimali de azalıyor. Ama temel koşullarından biri de saygı. Saygıda kusur etmemek yani. Çünkü çocuğa saygı duymayı öğretmenin temel yolu bence bizim ona saygı duymamız. Yani haklı olduğumuz durumlarda bile nezaketi kaybetmemek, çocukla yüz göz olmamak, itişmemek, çekişmemek. Unutmayın yani itişme, çekişme, küslük, kavga akran arasında olur. Bir kere o bizim dengimiz değil, o bizim çocuğumuz. Biz doğal olarak orada lideriz, patronuz. Ama bunu ona kanıtlamaya çalışmaya başladığımız an bizim liderliğimizin, bizim ebeveynliğimizin sorgulanmaya ve meydan okumaya hazır olduğu an oluyor.
Yani çocuktan dediğin gibi o meydan okumayı görmemek için o sorgulama zeminini ya da müdahale zeminini oluşturmamak gerekiyor. Evet. Yani biz hep bir konuşmanın, ben onun odasına işte pat diye girersem olacakları biliyorum yetişkin olarak. O zaman frene basacağım yani. Nasıl bir davranış görmek istiyorsam önce ben sergileyeceğim. Ama güç savaşına dönerse ben senin annenim, ben senin babanım, bu ergenliğe kadar olur, işler. Ama ergenlikle beraber bu yöntem işlemiyor.
Vallahi konuştukça ergenliğimi hatırladım ya. Çok sevimli bir çocuktum. Yani böyle iyi kalpli, meraklı, çok okuyor, her şeyi bildiğini düşünüyor. Meydan okumaya hazır, kavgaya hazır, herkese anlatmaya hazır. Ne kadar tatlı bir dönemdi yani. Hani biraz daha desteklenebilseydi, biraz daha uygun ortamlarda, biraz daha yokluğun, garibanlığın olmadığı bir ortamda büyüseydi başka türlü bir çocuk olabilirdi yani. Hani o olmayınca da biraz şey de hissediyordum yani, kendi hayatımı kurmalıyım. Yani bu benim, bana uygun bir hayat değil. Bir an evvel yetişkin olmaya da iştah duyduğumu hatırlıyorum o dönemde yani. O zaman yeni Nazım Hikmet'le tanışmıştım, Yaşar Kemal'le tanışmıştım. Başka bir dünyanın hayallerini kurmaya başlamıştım. Olağanüstü bir dönemdi benim için ya. Çok abi, çok tatlı çocuktu yani. Biraz yol gösterilmeye, biraz sınıra, biraz durdurulmaya ihtiyacı vardı. Ama şimdi olsa şey yapar.
Enerjik yani, ha, değil mi? Enerjisi yani.
Neresinden kara olan, gel bakalım derdim evet, yani şimdi. Evet. Sen nasıl hatırlıyorsun ergenliğini?
Benim daha içe dönük bir ergenliğim vardı yani. Çok çekingen, böyle iç dünyamda yaşadığımı hatırlıyorum. Şiir falan yazıyordum. Ama çok yazıyordum yani. Yani iç dünyam çok zengindi. Çocuklukta da öyleydi gerçekten. Ergenlikte de öyleydi. İç dünyam çok zengindi ama çok böyle biraz bir başınalık. Gerçi vardı arkadaşlarım bunu paylaştığımda. Hani ben de o Zeynep'e biraz, hani iç dünyan harika, güzel, biraz da kafanı kaldır, rahat ol. Etkileşime de gir, daha çok katıl. Yani öyle bir rehberliğe ihtiyacı vardı onun. Çünkü hani çok hep aklı başındaydım. Hep sakindim. Hep olması gerekeni yapardım. Düzgün bir çocuktum yani.
Nasıl ergenlik?
Evet, o yüzden de takdir görüyordu, onay görüyordu. Hani böyle olduğunu düşünüyordum yani. Ergenlik sorunları çok ev içerisinde aslında hiç yaşamadık yani. Tabii tabii tabii, bir kapı.
Görünmeyen.
Evet, görünmeyen ergenlik. Ama çok şey hissettiğimi hatırlamıyorum hani. Ebeveynlerim böyle zorlayıcı değillerdi, sağ olsunlar. Çok alan açardı annem de. Çok rahat, esnek, ama daha kendimi bulduğum rahat bir ergenlik geçirebilirdim. Evet.
Biraz çocuklar o meydan okuyabilecekleri alanları da bırakmak lazım.
Yani. Evet.
Hani kendine zarar vermesin, bizim ilişkimize zarar vermesin, hakaret etmesin, fiziksel tepkilerini kontrol etsin ama biraz sınırlarını zorlamayı da bence öğrensin istiyorum çocuklar, evet. Yani ergenler. Hani evet. Denesin, nezaketi kaybetmeden meydan okusun yani, çatışmaya girsin, itiraz etsin.
Vallahi şimdi söyleyince gerçekten bizimkiler çok esnektiler yani. Öyle kurallar yoktu, izin vericiydiler yani. Güvendikleri için çok böyle mücadele edecek alan da yoktu ama orada desteklenmesi gereken daha kendin ol, daha rahat ol gibi bir şeydi.
Bence hani sizinkilerin tavrı tabii ki olumludur ama Zeynep zaten olumsuz tavra gerek
işte, evet,
duyacak kadar bir çocuk değildi. Sorun tabii, o zaten yani. Tabii. Nasıl olsa Zeynep sorun çıkarmaz.
Çıkarmaz yani. Tabii tabii.
Bende de Serdar nasılsa ne yapar eder, bir arıza çıkarır inancı vardı yani.
Evet. Yani o iki ergenin bir araya gelmesi çok
senin
anlamlı.
Senin talihsizliğin. Ay Allah ya. İtiraz etmeni bekliyorum.
Bir yerde okumuştum böyle hani. Nezaketle gülümsemek güzel bir tepkidir diye. Öyle görse, mi? Değil mi?
Ben de bir yerde duymuştum son dönemde. Küfür WhatsApp'ta etkili bir tepkidir diye. Ben de sana o zaman peki.
Peki, ha peki. Evet.
Peki, Toplayalım mı?
Evet.
Sen mi toparlarsın, ben mi toparlayayım?
Toparlayabilirim. Yani sen de
Bunu mesela
eklersin.
üniversitede ders olarak anlatmış olsaydın dersi nasıl bitirirdin?
Yani hep özetle biter dersler. Konu özetiyle biter dersler. Hani ergene hem ergenin iç dünyasından bakmak hem de ebeveyn olarak kendi iç dünyanızdan bakın diyebilirim. Sizde neler olduğu da önemli yani. Bir ilişkide aksaklık varsa bunun tek taraflı olmasına imkan yok. Ama ergen biliyorum güçlü bir tetikleyici. Sizin yetersiz hisseden tarafınız varsa, kaygılı tarafınız varsa, kontrolcü bir modunuz varsa, planları seviyorsanız ergenin bu inişli çıkışlı dünyası çok güçlü bir tetikleyici. O yüzden o tetikliyor ve bizim iç dünyamız karışıyor. Bizim de davranışlarımız bir tepkiselliğe dönüyor olabilir. Bu aranızdaki ilişki döngüsünü fark etmek ve çözmek önemli bir adım olur. Ama bunun dışında dinleyenlerin yani şöyle olsa ne yapalım, böyle olsa ne yapalım gibi soruları olduğunu da tahmin ediyorum. Ama bu programda daha ilişkisel altyapısını konuştuk. Biraz da ergenin hem iç dünyasını anlattık hem de beyin gelişimi konusunda bilgi verdik. Tanımak gibi olmuş oldu.
Ben de şöyle söyleyebilirim herhalde. Ergenler karşı cinsle ilişki kurmayı, kendilerini ifade edebilmeyi, haklarını koruyabilmeyi ve kendilerini geliştirebilmeyi, esnek olabilmeyi, problem çözebilmeyi, durmayı, diğerini durdurmayı, sınır koymayı, mizah becerisini, kendine iyi bakmayı deneyimle öğreniyorlar. Bunu yapmanın yolu da aslında anne ile babanın ilişkisini gözleyerek oluyor. Bir ergene vereceğimiz en büyük hediye muhtemelen eşimizle kuracağımız sağlıklı bir ilişkidir. Evde kuracağımız sağlıklı bir aile ortamıdır. Ergenlik öğrenmeye çok açık bir dönem. Ergenlik gelişmeye, kendini gerçekleştirmeye çok hazır bir dönem. Olağanüstü bir yaratıcılık ve üretme dönemi. Bu dönemi verimli geçmesi çocukla ilgili ama daha çok anne babayla da ilgili. Zorlayıcı bir dönem kabul. Biz de ergen bir çocuk sahibiyiz ama gelişime de çok açık bir dönem yani. Bunu destekleyebiliriz. Bundan hem kendinizi hem de çocuğunuzu mahrum etmeyin.
Evet.
Bunun dışında da etkileşimler devam ediyor. Yorumlar, mesajlar, çok mutluyuz, memnunuz. Kanalımız büyüyor. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Hep de söylediğimiz gibi elinizi bir aile meselesi topluluğunun sırtından eksik etmeyin. Herkese çokça sevgiler, iyi haftalar.
İyi haftalar. Görüşmek üzere.